Ayrım 5.
Benjamin Constant, din insan tarihine en fazla hakim olmuş bir amildir. Dini hayat, tabiatımızın ezeli bir niteliği ve ondan ayrılmayan bir keyfiyetidir, demiştir. Din duygusunu korku, ümit veya herhangi bir vesile ile sonradan kazanılmış bir şey gibi görmek yanlıştır. Çünkü bu duygu fıtri bir olgudur. İnsan yaratılışından bugüne kadar her zaman ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığınma ve yardım dileme ihtiyacını duymuştur. Bu ihtiyaç ondaki din duygusunun fıtri olduğunun delilidir. İnsan diğer varlıklar arasında en seçkin bir varlıktır. Yüce Allah onu yeryüzünün halifesi kılmıştır. Dağların, göklerin yüklenemediği emaneti, vazifeyi o yüklenmiştir. Bu ağır yüke katlanabilmesi için Yüce Allah onu çeşitli istidat ve kabiliyetlerle donatmıştır. Din duygusu da bunlar arasındadır. Rum suresinin 30. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Sen yüzünü bir hanif olarak dine, Allah'ın fıtratına çevir ki o insanları bunun fıtrat üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratması değiştirilemez. Aynı konu ile ilgili Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyledir. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anası babası Yahudi ise onu Yahudi, Nasrani, Hristiyan ise Nasrani, Mecusi ise Mecusi yaparlar. Bu hadiste din duygusunun fıtriliği tertemiz masum yaratılmış bir insanın aile ve çevresinin etkisiyle onların sahip olduğu dini kabul ettiği belirtilmektedir. Ayrıca bu hadis ile Hristiyanlıktaki insanın doğuştan günahkar olarak asli suç ile doğmasının aksine insanın günahsız doğduğu ve aldığı eğitim ve terbiyeye göre şekillendiği ortaya konulmaktadır. D. İnsan için dinin lüzumu. Din insanla beraber var olmuştur. İnsanla beraber varlığını sürdürmektedir ve insanla beraber var olacaktır. Tarihin hangi devresine bakılırsa bakılsın, dinsiz insan bulunsa da dinsiz bir toplum görülmemektedir. Nerede bir toplum varsa orada bir de din vardır. İnsanlık tarihinde insanın önemli sayılabilecek daha başka nitelikleri bulunsa da din onun en bariz niteliği olmuştur. İnsanlık tarihinin her döneminde din, canlılığını korumuş ve insan hayatının ayrılmaz bir vasfı olma karakterini sürdürmüştür. İnsan her zaman kendisinin insanüstü bağları bulunduğunu, ihtiyaçları için kendini aşan bir kudrete yönelmesi gerektiğini düşünmüştür. Çünkü insan melekle hayvan arasında bir yaratılışa sahiptir. Bu iki cinsin birbirine zıt tabiat çizgileri insanda sanatkârane bir şekilde birleşmiştir. İnsanın bu şekilde yaratılması aday seçildiği makama ulaşması içindir. Bu makam Allah'ın halifesi olması emanetinin merkezinde bulunması, emirleri yerine getirip nehilerden kaçınması ve kul olduğunun şuuruna varmasıdır. İnsanın veya toplumun dinden kopması mümkün değildir. O hem tarihin her yerinde hem de hayatımızın her köşesinde kendini gösteren bir olgudur. İnsanlara güç veren, toplumu düzenleyen, fazilet ve iyiliğe yönelten, yalnızlığı, sıkıntıları gideren, güven duygusu aşılayan, sadece insanlara mahsus bir dost, bir arkadaş olan dindir. İnsan maddi tarafı yanında manevi tarafı da olan bir varlıktır. Maddi yönü itibariyle biyolojik ihtiyaçlarını karşılamaya, manevi dünyası tarafı itibariyle de beslenmeye, desteklenmeye ihtiyacı vardır. Onun bu ihtiyaçlarını karşılayan manevi olguların en başta geleni dindir. Belli bir kültüre ulaşarak tarihte yer alan bütün milletlerin manevi dünyaları bir dini inançla şekillenmiştir. Din olgusu fıtri, doğuştan gelen bir özellik olarak insanın kendi öz varlığı hakkındaki şuur ile birlikte ortaya çıkar ve bu şuur ile birlikte gelişir. İnsanın karşılaştığı temel mesele insanın kendisini ve alemi kimi yarattığını araştırması. Böylece kendi varlığını aşan düşüncelere varmasıdır. Bu düşünceyle müşahhastan mücerrede geçen insan önce kendisinde çevresindeki varlıklardan daha üstün bir öz, manevi varlık sezdiği gibi kendisi ve çevresindeki varlıkların, tabiatın fevkinde bir yüce varlıkın, Allah'ın mevcudiyeti şuuruna da içten bir zorunluluk ve sezgiyle varır. Böylece her şeyi var eden bir yaratıcının bulunduğunu kabul edip ona bağlanır. İnsanın yüce bir kudrete gönülden bağlı olması onu kuvvetlendirir. Dua, niyaz, Allah'a sığınma insanı yüceltir. Allah sevgisi ve bu sevgiden kaynaklanan korku insanı pişirir. Hamlığını giderir. Kuvvetli bir irade ve sağlam bir karakter kazandırır. Böyle kimselerin içinde yer aldığı toplumlarda fazilet yarışı başlar. Din, fertleri mukaddes duygu ve alışkanlıklarda birleştiren, toplumları yükselten ve geliştiren bir kurumdur. Din, insanlara yön veren, kanun ve nizamların kavuşamadığı yerlerde de onları iyi ve faydalı şeyleri yapmaya yönelten bir hayat nizamıdır. Çünkü din, anarşinin, haksızlığın, adaletsizliğin, kötülüğün düşmanıdır. Din, toplum düzenini korumayı gaye edinir. Tarihte iktisadi, maddi bakımdan güçsüz toplumların yaşadığı görülmüştür. Fakat dini duyguları zayıflamış, manen çökmüş toplumların varlıklarını devam ettirebildiği pek görülmemiştir. Dinin zayıflaması, arkasından ahlaki ve hukuki suçları çağırır. Çünkü din olmayınca ahlak için hiçbir yaptırım gücü kalmaz. Helal-haram anlayışı kalkınca toplumun düzeni sarsılır. İnsanları, insan gruplarını hiçbir şey tutamaz olur. Anarşi ortaya çıkar ve böylece çeşitli sıkıntılar başlar. Halbuki her yerde kendini kontrol eden bir yaradanın varlığına inanan insan, daima iyi olanı yapıp kötü olandan kaçmaya gayret eder. Din olmayınca hayatın tadı kalmaz, ahlak içinde bir müeyyide bulunmaz. Din ahlak içinde bir kaynaktır. Dinden kaynaklanmayan ahlak bekleneni vermez. Mehmet Akif Ersoy bu hususu şöyle dile getiriyor. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yalnızlık, çaresizlik, korku, keder, hastalık, musibet ve felaketler karşısında insanın yegane teselli kaynağı dindir. İnsanın ölüm karşısındaki tutumunda en önemli rol dine düşmektedir. Ahiret inanışı sadece ceza ve mükafat olarak değil, aynı zamanda insanın içindeki ebed duygusuna cevap vermek bakımından da önem taşımaktadır. İnsan ölümden değil, yok olmaktan korkmaktadır. Diğer bazı dinlerde olduğu gibi, İslam'da da insan ölümle yok olmamakta, başka bir dünyada hayatına devam etmektedir. Bu hayatın dışında bir başka dünya inancı insanı yarınki hayata alıştırmaktadır. Suçlardan arınıp ebedi bir kurtuluşa ulaşma, huzura, cennet gibi büyük bir nimete kavuşma, Allah'ın rızasını elde etme ideali, insanda ümit ve arzu doğurmakta, dünyanın ızdırap ve sıkıntılarına karşı durmayı sağlamaktadır. İnsan yapısı itibariyle de dine muhtaçtır. Çünkü insan ruh ve bedenden ibarettir. İnsan için bedeni ihtiyaçları karşılamak nasıl yaşamının bir gereği ise, manevi varlığının devamı da ruhi ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Fert için en önemli manevi destek, iyilik ve fazilet kaynağı olan dindir. Din ruhların yağmurudur, milletler için lüzumludur. Çünkü onun yağmuru milletlerin ruhunun gıdasıdır. Ümitsizlikten uzak, ümitle dolu olan hayatın geleneğine, nefretsiz bir geleceğe, hoşnutluğa ve sükunete götüren, kuşkuları ve hurafeleri gideren de dindir. Bütün bunlara rağmen din ve ahlaka lüzum olmadığını ileri sürüp dini ilerlemeye mani gören, ilim ve fennin din yerine kaim olmasını isteyen, dinin tabii ve sosyal yetersizliklerin bir yansıması ve insanları uyuşturan bir afyon olduğunu savunan, dolayısıyla beşeriyetin dinsizleşmek suretiyle ilerleyeceğini iddia edenler de bulunmuştur ve bulunmaktadır. Bu düşüncede olanlar kaldırmak istedikleri din yerine başka şeyleri koymaya çalışmışlardır. Ancak zamanla insanların bu fikir sahiplerine tapar hale gelmeleri, dinsizliği din haline getirmeleri, insanın bir şeye inanmak zorunda olduğunu göstermektedir. Toplumları dinsizleştirmek için okullar açıp baskı ile dini ortadan kaldırmak, dinsizliği hakim kılmak isteyen rejimlerde bile insanlardaki inanma, tapınma duygusunun söndürülememesi, baskından kaçıp ormanlarda, kuytu yerlerde ibadet eden ve ayin yapan insanlara rastlanması da inanmanın fıtri ihtiyaç olduğunun delilidir. Bunlara ilave olarak 2. Dünya Harbi'nde Marksist blokta şeflerin kiliselere koşması, milletin ve papazların mabetlerde dua etmelerine izin verilmiş olması ve bu blokta 70 yıldır dine baskı uygulanmasına rağmen dine yönelme duygusunun giderilememiş olduğunun gözlenmesi üzerinde düşünülmesi gereken bir başka husustur. Sonuç olarak dinsiz bir toplum yaşayamaz. Dini kaldırmakla toplumları ileri götüreceğini iddia edenlerin fikirlerinin din yerine geçirilmek istenmesi, dinsiz, inançsız bir toplumun yaşayamayacağını doğrulamaktadır. E. Monoteizm, tek tanrıcılık. Politeizm çok tanrıcılık demek olduğu gibi, monoteizm de tek tanrıcılık anlamına gelmektedir. Mono tek, teizm tanrıcılık. Daha önce görüldüğü gibi, dinin kaynağı konusunda Batı'da diğer tezlere karşı monoteizmi savunanlar da olmuştur. Onlara göre yeryüzündeki diğer dinler tek tanrıcı bir dinin bozulmuş şeklidir. Onlar bu görüşlerini ispatlamak için ilkel kabileler üzerinde yoğun bir araştırmaya girişmişlerdir. Bu araştırmaların sonucu da onları desteklemiştir. Bunun yanında tarihi devrelerdeki milletlerin kalıntılarından tarih öncesi insanlarıyla ilgili buluntulara kadar yapılan araştırmalarda onların görüşlerini kuvvetlendirmiştir. Bugün dinler tarihi alanında yapılan araştırmalar geçmişin dinlerinde de günümüzün dinlerinde de tek tanrı inanışı bulunduğunu ortaya koymuştur. Eski Mısır'da M.Ö. 14. yüzyılda 4. Amenofis Aton adlı bir tek tanrı inancı getirmiştir. Eski Yunan'da tek tanrı inancını kabul eden ve savunan filozofların bulunduğu bilinmektedir. Babil kralı Buhtun-Nasır'ın tek tanrıcılığa yakın bir görüşü olmuştur. Sümerler'de tanrının insanı balçıktan yaratıp ona can verdiği görüşü yanında mana inancına sahip toplumlarda tek tanrı inancının bulunduğu belirtilmektedir. İslam'dan önce Türklerde bir tek tanrı, Gök Tengri inancı vardı. Zerdüşt, eski İran'a tek tanrı inanışını getirmiştir. Çinlilerde tarihi gelişmesi içinde Shangti, Tian, Tao şeklinde adlandırılan bir yüce tanrı inanışı var ola gelmiştir. Hindistan'da çok tanrılı ve üçlemeli bir yapı içinde bile bir tek tanrı inanışı vardır. Hint kutsal kitabı Vedalar'da tanrı tektir denilmektedir. Hristiyanlıkta üçleme, baba oğul kutsal ruh, günümüzde bir tanrının üç ayrı tezahürü olarak izah edilmektedir. Yahudi dininde de bugünün tek tanrı inanışı hakim inanıştır ve dinin temel unsurudur. İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda bir tek tanrıya inanan Hazreti İbrahim'in getirdiği Hanif dinine uyan insanlar yaşamaktaydı. Bütün dinler arasında tevhid inancını en saf ve sade şekliyle muhafaza eden İslam dini olmuştur. İslam'daki tek tanrı inanışını hem aydın hem halk rahatlıkla anlayabilmektedir. Çünkü İslam'da Allah birdir, doğmamıştır, doğurmamıştır. Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey onunla kaimdir. Kendine mahsus sıfatları ve esma-i hüsnası, güzel isimleri vardır. Tanrı ile insan, yaradanla yaratık arasındaki mesafe muhafaza edilmiş, ne insan tanrılaştırılmış ne de tanrı insanlaştırılmıştır. Yahudilikteki tek tanrı millileştirilip Yahudilere hasredilmiş ve insani sıfatlarla nitelendirilmiştir. Hristiyanlıktaki üçleme teslis, tek tanrı şeklinde yorumlanmış, Hazreti İsa tanrılaştırılmış, tanrı da insani niteliklerle nitelendirilmiştir. Bütün dinlerde dikkati çeken husus, İslam'daki gibi saf bir tek tanrı anlayışını koruyamamış olmakla beraber, tek tanrı inanışından da vazgeçilememiş olmasıdır. Hemen her dinde ayrıntılar farklı olsa da özde bir tek tanrı telakkisi vardır. Zaten İslam ilk peygamberlerden sonuncusuna kadar bütün peygamberlerin tek tanrı, Allah inancını tebliğ ettiklerini açıklamaktadır. 3. Bölüm: İlkel Kabile Dinleri. İlkel kabileler günümüzde yaşamakta olan veya yakın zamanlara kadar yaşamış bulunan, gelişmiş bir hayat tarzına ulaşamamış, geçimlerini avcılık, balıkçılık ve toplayıcılıkla sağlayan küçük topluluklara denir. Günümüzde Afrika, Avustralya, Pasifik Okyanusu, Java, Brezilya gibi yerlerde yaşamaktadırlar. Batıda uzun zaman ilkel kabile mensupları barbar, vahşi, putperest olarak nitelendirilmiş, onların insan sayılıp sayılmayacağı tartışma konusu olmuştur. Kilise önce onların insan olmadıklarını savunurken, 1512'de Papa II. Paul, Amerika yerlilerinin de Adem'den geldiğini ilan etmiştir. Önceleri bunlar ilkel, primitif kelimesiyle ifade edilmiştir. Daha sonra etnolojinin gelişmesiyle onlar için yazısız halklar veya tabiat halkları gibi daha yumuşak deyimler kullanılmıştır. Biz çağın seviyesine göre onların yaşayış tarzını göz önünde tutarak ilkel kabile deyimini kullanıyoruz. Bugün yeryüzünde yerleşik hayata geçmiş ilkel kabileler vardır. Bunlardan bazıları başka inançları benimsemiş olmakla beraber eski inanç, adet ve geleneklerinden de tam olarak kopamamışlardır. Bugün ilkel kabile mensupları dünya nüfusunun %5'ini oluşturmaktadır. Bu kabilelerin sahip oldukları inanış şeklini ifade etmek üzere ilkel kabile dinleri deyimi kullanılmaktadır. Aşağıda bu dinlerle ilgili olarak kavramlar, özellikler ve örnekler verilecektir. A. İlkel kabile dinleri ile ilgili kavramlar. İlkel kabile dinlerinde çeşitli kavramlar vardır. Bu kavramlar her kabilede değişik kelimelerle ifade edilse de özne aynıdır. Bu ortak kavramlardan en yaygın olanları aşağıda kısaca açıklanacaktır. 1. Mana. Malezyalılar tabiat üstü görünmeyen gücü ifade için mana kelimesini kullanmışlardır. Diğer kabilelerde başka kelimelerle ifade edilse de aynı kavram mevcuttur. Dinler tarihinde ilkel kabilelerde güçlü, etkili veya toplum yönünden önemli şeyler, hayvanlar, bitkiler, taşlar ve benzeri ve kişilerde kabile reisi, sihirbaz hekim bulunduğu kabul edilen gizli kuvveti ifade etmek için mana deyimi kullanılmıştır. İlkel kabile mensupları kendilerinin görünmez kuvvetlerle kuşatıldığına inanmaktadır. Malenezyaca bir kelime olan mana gizli bir gücün, saklı bir enerji kaynağının eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Bu kelime bir şeye veya bir insana mahsus tabiat üstü kudret, fevkalade bir kuvveti ifade eder. Bu terimi ilk defa 1878'de İngiliz bilgini Codrington, Malenezyalılar hakkındaki eserinde kullanmıştır. Codrington, mana adı verilen evrensel bir kuvvetin her şeyde mevcut olduğunu, hem büyük hem şahsi ruhlara inancın kaynağını teşkil ettiğini ileri sürmüştür. İlkel kabile mensuplarına göre şekli acayip olan bir taşın veya çok başarılı bir savaşçının manaları vardır. Aynı şekilde vücudun muayyen halleri, doğum ve ölüm gibi olaylar veya bir sihir sözü bir kutsal ilahi mana ile doludur. İlkel kabile dinlerinde her mahlukun bir manası vardır. Onlara göre bazı insanlar, bazı cinler bile hemcinslerinden fazla manaya sahiptir. Mana ile dolu olan her şey kıymetlidir. İlkel insanlar kendilerinin çok büyük sayıda görünmez kuvvetler tarafından kuşatıldıklarını tasavvur ederler. Manaya sahip bulunduğuna inanılan ve taşıyanlara güç verdiği kabul edilen değişik taşlar, zincirler, muskalar, maskotlar ve kaba tasvirlere fetiş denilir. Fetişin kelime manası yapılmıştır. Muskalar, tılsımlar, uğur getirdiği veya uğursuzluğu giderdiği kabul edilen şeylerin fetişizmden kaldığı ileri sürülmektedir. Fetiş kelimesini ilk defa 1760'da yayımlanan Fetiş Tanrılar Kültü adlı eserinde De Bros kullanmıştır. 2. Yüce Tanrı. Bütün ilkel kabilelerde yaratıcı bir tanrı, yüce bir varlık inancı vardır. Ancak tasavvur şekilleri farklıdır. Bu yüce tanrı hükmeder veya daha aşağı derecede bulunan ruh ve tanrıları yönetir. O tabiat kuvvetlerini idare eder. Yükseklerde durur, izah edilemez. İnsanları ve her şeyi yaratır. Bu yüce tanrı veya yüksek ruh, göğün ta yükseklerinden dünyaya hükmeden bir yüce varlıktır. Ona dini hayatta ön planda yer verilmiştir. Aşağı ruhlar ve tanrılar daha yakın ve samimi görülür. Yüce Tanrı'ya ancak büyük felaketlerde dua edilir. F. W. Schmidt yaptığı araştırmalar sonucu önce bir Yüce Tanrı inanışı, tek tanrıcılık devresi bulunduğunu, sonra animizm, fetişizm, çok tanrıcılık gibi sapmaların olduğunu savunarak dinin kaynağını başka şekilde açıklayan görüş sahiplerine karşı mücadele etmiştir. Schmitt arkadaşları ile işbirliği yaparak araştırmalara girişmiş ve önemli sonuçlar elde etmiştir. Bu araştırmalar sonucu hemen hemen bütün ilkel topluluklarda şu veya bu şekilde bir yüce tanrı kavramının bulunduğu belirlenmiştir. Ölümünden sonra arkadaşları bu çalışmaları devam ettirmişlerdir. Schmitt ekolü, Viyana tarihi kültürel ekolü diye bilinen bu grup, dinleri belli bir dinin bozulmuş veya değiştirilmiş şekilleri olarak görmüş ve dinin yüce tanrı tarafından vaaz edildiğini, yüce tanrının var olduğunu savunmuştur. Bu görüşün aksine görüş ileri sürenler olmuşsa da yapılan araştırmalar Schmitt ekolünün haklılığını ortaya koymuş, dinin fıtri olduğunu göstermiştir. 3. Tabu. Tabu, Polinezyaca bir kelimedir ve haram anlamına gelmektedir. Bir şeyin tabiat üstü ve tehlikeli kudretini belirtir. Bir Polinezya deyimi olan tabu, mana gücü bakımından tutulması tehlikeli ve yasaklı şeylerin dokunulmazlığını ifade eder. Mana inanışının tabii bir sonucu olarak, manaya sahip olduğuna inanılan kimseler, yerler ve nesneler kutsal. Dolayısıyla tabu kabul edilir. Kabile reisleri, sihirbaz hekimler, mana güçlerinden dolayı kutsaldır ve dolayısıyla tabudur. Bundan dolayı murdar sayılan insan, mesela adet gören kadın ve maddelerde tabu olarak kabul edilir. Yeni doğmuş çocuk, cenaze ve kanlı bir şey de tabu sayılır. Tabunun sari bir hastalık gibi başka şeylere geçtiği kabul edilir. Tabu sayılan şeye yaklaşmak için uzun hazırlık ayinleri gerekir. Totemler tabudur. Yahudi kutsal kitabında ahit sandığını taşıyan öküzlerin tökezlemesi sonucu Uzza adlı birisinin düşmemesi için sandığı tuttuğu ve orada hemen öldüğü yazılıdır. Bazı yazarlar tutulması, yaklaşılması yasak sayıldığı için Yahudilerdeki ahit sandığını da tabu olarak görür. 4. Totem. Totem kelime olarak alamet, işaret anlamına gelir. Deyim olarak totem genellikle ilkel kabile mensuplarının kendilerine akraba saydıkları hayvan, bitki veya cansız şeylere verilen addır. Totem kabilenin büyük atası olarak kabul edilir. Aynı toteme bağlı kimseler kendi aralarında evlenmezler. Totem yenilmez, o tabu kabul edilir. Ona dokunulamaz. Toplumların en ilkel şekli olan klanın inanç ve teşkilatına bu totem anlayışından dolayı totemizm denilmiştir. Dinlerin totemizmden çıktığını savunanlar da vardır. Onlara göre totem yerine tanrıyı koyunca yeni dinler için bir açıklama şekli bulunabilmektedir. İlkel kabilelerde tabu ile kabile reisleri, totem inanışı ile de özelliği olan bir hayvan veya bitkinin türünün korunması hedef alınmış olabilir. Totemizm aslında dini olmaktan daha çok içtimai ve iktisadi bir olgudur. 5. Şaman. Kelimenin aslı hakkında çeşitli görüşler vardır. Bir kısım araştırıcı bu kelimenin Tunguzca, samandan geldiğini ileri sürerken, bir kısmı da ruhlarla desteklenmiş adam anlamına gelen Sanskritçe, Sramana'dan Pali dilinde samana veya kendinden geçmiş kimse anlamında Sibirya menşeli bir kelimeden türediğini ileri sürmektedir. İlkel kabilelerde dini ayin ve törenlerle meşgul olan rahipler ve sihirbaz hekimler vardır.